Ayrım 25, sayfa 196. Yani dedi savcı Mürsel eliyle kafasını kaşıyarak. Burası annenizin mezarı mı değil mi? Onun mezarı olması lazım ama Kaya soyadını hiç duymadım. İlk evliliğindeki soyadı olmasın diye sordu Mürsel. Değil, ilk evliliğindeki soyadı Göksun'du. Kaya nereden çıktı anlamadım. Kızlık soyadıdır dedi Orhan. Mezarı kim yaptırmıştı dediniz? Muhtemelen üvey kardeşim Doğan yaptırmıştır. Tamam işte diye atıldı Doktor Orhan. Delikanlı kendi babasından da af buyurun sizin babanızdan da nefret ediyordur. Bu nedenle annesinin mezarına kızlık soyadını yazdırmıştır. Anne oğul baba münasebetleri mühim meseledir. Üstad Freud bu konu üzerine nazariyeler inşa etmiştir. Orhan'ın söyledikleri akla yatkındı. Doğan annesinin mezarını yaptırmış, mermerin üzerine de annesinin kızlık soyadını yazdırmıştı. Annesini hiç evlenmemiş olarak kabul etmek isteyen bir evlat. Tuhaf. Oğlan annesine mi aşıktı acaba? Dur, hemen pislik yapma. Annesinin iki evliliğinde de mutsuz olduğunu düşündüğünden böyle yazdırmıştır. Keriman abla da çocukluğunda ne kadar mutlu olduğunu anlatmaz mıydı hep? Mezarı bulmuşsunuz diyen bir sesle hepimiz geriye döndük. Konuşan adam Yalvaç'ın yanında yürüyordu. Şişmanca bir adamdı. Yani öldüğünde Orhan'ın anlattığı sabunlaşmaya alay olabilecek tiplerdendi. Yüzü şişmanlara özgü o sevimlilikle aydınlanıyordu. Onların ardında siyah ciltli kocaman bir defter ile kazma kürek taşıyan üç kişi daha geliyordu. Yanımıza yaklaşınca, ''Belediyenin mezarlıklarla ilgili yetkilisi Cemal Bey.'' diyerek onu tanıttı Güngör. Cemal Bey başı ile hepimizi selamladıktan sonra kara kaplı defteri taşıyan kişiye sanki bizim az önceki konuşmalarımızı duymuş gibi, ''Kadir, çevir şu defterin sayfalarını da bakalım. Açacağımız mezar gerçekten bu mu?'' Mezarlık bekçisi olduğunu sandığım Kadir, kara kaplı defteri beyaz mermerin üzerine koyarken Cemal açıklamaya başladı. Size güvenmediğimden değil, yanlışlıkla başkasının mezarını açarız. Neme lazım? Biz işimizi sağlam tutalım da. Çok haklısınız dedi savcı. Biz de tereddüte düşmüştük zaten. Düşersiniz. Mezar bulmak hiç de kolay değildir. Şu İstanbul'da her gün kaç kişi ölüyor biliyor musunuz? Defin işleminin gerçekleşmediği gün yok. Kabristan büyüyor, genişliyor, ölüleri almaz oluyor. 2 ay sonra geldiğimde ben bile şaşırıp kalıyorum. Konuşurken bir yandan da defterin sayfalarını açmaya başlamıştı. Evet, bakalım. Üçüncü pafta, 8. sokak, 9. mezar. Tamam burası. Kendinden emin gülümsedi. Tombul yanakları bahar güneşinin altında tatlı tatlı ışıdı. Eliyle deftere vurarak, bu defter yanılmaz dedi. Keriman Sözmen değil mi? Bunu sorarken bizden alacağı yanıta güvenmeyerek mermerin üzerindeki yazıyı okumak için başını kaldırdı. Evet, Keriman duraksadı. Gülümseyişi yüzünde dondu. Yeniden baktı. Ama burada Keriman Kaya yazıyor. Maalesef öyle dedim. Ben de anneminkine değil de yanlış mezara mı geldik acaba diyordum. Cemal'in bütün neşesi kaçmıştı. Bir kaşını kaldırarak bu esrarengiz durumun sorumlusunun aramızdan hangimiz olduğunu anlamak istercesine tek tek yüzümüze baktıktan sonra ''Siz bu mezarı niye açmak istiyordunuz?'' diye sordu. Deminden beri Cemal'in gösterisini izleyen Savcı Gürsel sonunda dayanamayıp patladı. ''Bu seni ilgilendirmez. Burası Keriman Sözmen'in mezarı mı değil mi? Onu söyle.'' Cemal'in tombul yanakları sarkar gibi oldu. Ama efendim dedi, ya yanlış mezarı açarsak, ya bir salgın hastalığa neden olursak, bu işten beni sorumlu tutarlar sonra. Daha konuşacaktı ki, defterleri taşıyan Kadir, bu mezar Keriman Sözmen'in diyerek araya girdi. Kadir'in aniden ortaya çıkarak sözünü kesmesine daha çok sinirlenen Cemal, sen nereden biliyorsun diyerek çıkıştı adamcağıza. Niye bilmeyecekmişim, ben bu mezarlığın bekçisi değil miyim? Savcı sıkıntıyla başını salladı. Bırakın da anlatsın. Cemal bunun hesabını sana sorarım gibilerinden bekçiye tehditkar bir bakış attıktan sonra emrini verdi. Nereden biliyor musun? Anlat da öğrenelim bakalım. 6 ay önce Mütevefa'nın oğlu geldi. Mezarı yaptırmak istediğini söyledi. Hiçbir masraftan kaçınmayarak bu güzel mezarı yaptırdı. İşte bizim Mehmet de şahittir. Mezarı açacak kişilerden zayıf olanıydı Mehmet. Cemal'in hışmından korktuğundan çekingen bir tavırla başını sallayarak Kadir'i onaylamakla yetindi. Adam çok zengindi. Mezarı yaptırmak için Dursun Usta'yı tuttu. Dursun Usta'yı herkes bilir. İstanbul'da onun üstüne mezarcı yoktur. En iyi mermeri, en iyi çimentoyu kullanırdı. Ben Dursun Usta'nın yalancısıyım. Orta hali bir ev yaptıracak kadar para harcamış. Mezar bitince de annemin vasiyeti vardı diyerek Kaya soyadını kasıttı buraya. Sen de buna izin mi verdin diye kükredi Cemal. İzin vermeyip de ne yapacağım? Mütevefa'nın oğlu. Annemin vasiyeti var diyor. Kadir'in yanıtı Cemal'i iyice çileden çıkardı. Yüzü kızarmaya, Burun delikleri öfkeyle açılıp kapanmaya başlamıştı ki. Demek ki mezar burası diyen savcının sesiyle konu değişti. O zaman işe başlayalım. Cemal seninle sonra görüşürüz dercesine öfkeyle Kadir'e bakmakla yetindi. Ama Kadir'in onu pek umursadığı yoktu. Bunu belli etmekten de çekinmiyordu. Mehmet mezarı açarken dikkat edin diyerek çalışmaya koyulan iki işçi uyardı. Mermerleri yaralayıp berelemeyin. Sonra bize dönerek sürdürdü sözlerini. Dursun Usta bu mezar için çok uğraştı. Haçan derdi, öyle bir mezar yapacağım ki ha buradan geçen herkes dönüp bakacak. Öyle de yaptı. Kardeşiniz de cömert adamdı. Ne isterse verdi Dursun Usta'ya. Üstelik bir pafta aşağıya Havva Aslan adına bir mezar daha yaptırdı. Arkadaşının annesiymiş. Havva Aslan, ortağı Rıza'nın annesi olmalıydı. İyilik yapmaktan da geri durmamıştı Doğan. Kadir konuşurken Mehmet ile arkadaşı mezarı açmaya başlamıştı bile. Savcı bir süre işçileri izledikten sonra yüzünü buruşturarak bu iş zaman alacak dedi. Keşke mezar açıldıktan sonra gelseydik. Yok savcı bey dedi Mehmet alnında biriken teri elinin tersiyle silerken. Şu mermer kapağı kaldırdık mı mezarın toprağına vardık demektir. Ondan sonrası bir cigara içimlik iş. Ben de çalıştım bu mezarın yapımında. Oradan biliyorum. Doğru söylemişti Mehmet. Biz ilerideki akasya ağacının gölgesinde sigaralarımızı bitirinceye kadar açmıştı mezarı. Mezardan çıkıp bize doğru seslendi. Bizim işimiz tamam savcı bey. Müteveffa açığa çıktı. Bunun üzerine Ercan çantayı açtı. Orhan'la birlikte üzerlerine birer önlük giyip ellerine plastik eldivenler geçirip burunlarını maskeyle kapattılar. Sonra çantayı yanlarına alıp mezara yöneldiler. Yalvaç ile Güngör de onlarla beraber ilerledi. Ben de gitmek istemedim. Keriman ablayı eski haliyle hatırlamak daha güzeldi. Savcı ile Cemal de bizimle kalmıştı. Efendim, az önceki davranışım için özür dilerim diyerek savcıya döndü Cemal. Sonra başıyla ekibe yardım eden Kadir'i göstererek bu adam beni çok sinirlendirdi. Mezarlarda değişiklik yapılıyor, benim haberim olmuyor. Ona göre hava hoş. Bir yanlışlık olsa hesabını benden sorarlar. Savcı sessiz kalınca bunu söylediklerini onaylamasına yoran Cemal açıkça Kadir'i çekiştirmeye başladı. Efendim ben bu adama çok iyilik ettim. Söz meclisten dışarı bu ayı Sivas'tan geldiğinde fırından ekmek bile alamazdı. Hanımın şemsiyesi diye onu bu işe yerleştirdim. Becerdi mi dersiniz? Ne gezer. Bir gece yarısı gelip kapımı çaldı. Beti benzi atmış. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ne oldu dedim. Ben korkuyorum Cemal abi dedi. Mezarlardan sesler geliyor. Ne sesiymiş o dedim. Mezarlar gümbürdüyor dedi. Güldüm tabii. Salak oğlum dedim. Ölüler bir ayını doldurunca karınları patlar. Duyduğum ses ondan. Yine de korktu o gece mezarlığa gitmeye. Şimdi de ben mezarlık bekçisiyim diye afra tafra yapıyor Deyyus. Ama ben göstereceğim ona dünyanın kaç bucak olduğunu. Cemal daha hızını alamamıştı. Kafamızı şişirmeyi sürdürecekti ki cep telefonum çalmaya başladı. Cemal'i savcı ile baş başa bırakıp uzaklaştım. Arayan bizim medya grubuna bağlı televizyon kanalından genç bir muhabir. Arif'in yazısını okumuşlar. Ana haber bülteninde canlı yayına katılır mıymışım. Hem de Şekip İnce ile birlikte. Katılamam dedim. Genç muhabir üstelemeye kalkışınca kardeşim için yas tutuyorum. Lütfen saygı gösterin dedim. Özür dileyerek kapattı. Şu Şekip İnce'deki yüzsüzlüğe bakın. Anlaşılan ana avrat küfretmezsem bu herif yakamı bırakmayacak. Öte yandan televizyoncuların beni aramasından gizli bir sevinç duydum. Neden böyle bir sevince kapıldım anlamıyorum. Yine itiraf etmeliyim ki Arif'in adımı yazısında geçirmesine de o kadar kısmamıştım. Ama bu onu arayıp fırçalamama engel olmayacaktı. Başımı kaldırıp hala savcıya Kadir'i çekiştiren Cemal'i görünce Arif'i aramak için bundan daha uygun bir zaman olmadığını anladım. Tuşlara bastım. Telefonun zili uzun uzun çalmaya başladı. Beyefendi uyanmış mıydı acaba? Alo dedi dipdiri bir sesle. Alon batsın lan diye çıkıştım. Sesimi tanımaz gülmeye başladı. Güleş ol eşek gül dedim. Seni elime geçirirsem tam güleceksin. Adnancığım ben bir görüşme yapıyorum. Seni sonra diyecek oğlu. Hele bir kapat telefonu dedim. Ağzına sıçarım senin. Demek önemli. Resmi bir hava vermişti sesine. Sonra karşısındaki kişiye dönerek. Bir saniye hemen geliyorum dedi. Röportaj yaptığı kişinin yanında fırça yemek hoş değildi tabii. Ama bu onun sorunuydu. Lan ne adi adammışsın diye sürdürdüm. Dün ne konuştuk biz? Konuştuk da olmadı abi ya dedi mırıltıya benzer bir sesle. Olmadı diye bir şey var mı? Hani adımı yazmayacaktın? Dur be Adnan kızma hemen. Sesi şimdi daha yüksek çıkıyordu. Röportaj yaptığı kişiden uzaklaşmış olmalıydı. Nasıl kızmayayım lan? Eksik bilgi verdim diye polisler beni içeri atmakla tehdit ediyorlar. Ya kusura bakma, Şekip İnce pislik yaptı. Bahri Narman dallaması da kaynaklarını yazmazsan bu haberi kullanamayız dedi. O Bahri Narman ile Şekip İnce'yi zaten öfkemin ortak rakiplerimize yönelmesine fırsat bilerek yavşamaya başladı Arif. Hiç merak etme Handan'cığım dedi. Yakında Şevki Pincer'in işi tamam. Haberle benim ilgilendiğimi görünce suratı kirece kesti İbni'nin. Sonra sıra Bahri Narman'a gelecek. Haber nasıl gidiyor peki? Müthiş. Pinceoğullarıyla görüştüm. Olayla ilgilerinin olmadığını söylüyorlar. Müfit de bu işi onların yapmadığına inanıyor. Birilerinin hedef saptırmaya çalıştığını söylüyor. Ama daha önemlisi konuyla ilgili telefonlar almaya başladım. Beni kim aradı biliyor musun? Kim? Rıza Aslan. Öyle mi? Ne diyor? Doğan'ı çetedekilerin öldürdüğünü söylüyor. Kendisinin de canını güç bela kurtardığını söyledi. Daha o gece kapağı yurt dışına atmış. Eğer can güvenliğimi sağlarsanız gelip şahitlik de yaparım diyor. Haberi okuyunca yardımcı olmak istemiş. Emniyet teşkilatından birkaç isim verdi. Bir kişi daha varmış ama onu tanımıyormuş. Lakabını da söyledi. Tahmin et. Binbaşı mı? Aynen öyle. Polisler kimmiş? Bunu sana söylemeden önce emniyetten onaylatmam lazım. Söylemek istemiyordu. Üstelemedim. O da konuyu geçiştirmek için. Bir de kim aradı biliyor musun? Diye sordu. Nereden bileyim? Aşiret reisi Bekir Kaytan'ın kardeşi Selahattin. Yüz yüze görüşmek istiyor. Söyleyecekleri varmış. Akşam üzeri buluşup ayrıntılı olarak konuşacağız. O zaman anlarız her şeyi. Olay büyüyor oğlum. Sana demiştim. Acayip ekmek var bu işte. Şu anda sen kimle röportaj yapıyorsun? Ben de onu söyleyecektim. Bombaların biri de bu. Az önce müstakbel yengenin karşısında oturuyordum. Ulan dedim, bu kadar yoğunlukta zamparalığı da zaman buluyorsun ha. Yanlış anladın oğlum. Hatun benim değil, Doğan'ın sevgilisi. Ne? Doğan'ın mı? Evet, sana bahsetmedi değil mi? Muhteşem bir parça. Üvey kardeşin ağzının tadını biliyormuş. Neyse, akşam Yakup'a gel. Hem bir şeyler yer hem de öğrendiklerimi anlatırım sana. Ama hesabı sen ödeyeceksin dedim. Merak etme oğlum, sen benim haber kaynağımsın. Gazete ödüyor. Telefonu kapatırken iş gerçekten de büyüyor diye düşündüm. Bunlar iyi işaret. Rıza Aslan, Doğan'ın sevgilisi, Bekir Kaytan'ın kardeşi ortaya çıktı. Olayın parçaları belirmeye başladı. Böyle giderse gerçek yakında anlaşılacaktı. Bu düşünce bir an paniğe kapılmama neden oldu. Ben bir şeyler mi kaçırıyordum? Sonra hani sen bu işle ilgilenmiyordun diye suçladım kendimi. Hırs yapmanın anlamı yoktu. Bu olayı Arif'e bırakmalıydım. Oğlan uğraşıyor işte. Hatta Doğan'ın yolladığı anahtar ile adresi de ona vermeliydim. O zaman tümüyle çözülürdü olay. Evet, doğrusu buydu. Böylece hem Doğan'ın katilleri yakalanır hem de Arif yayın yönetmeni olur muydu bilmiyorum ama gazetede iyi bir yere gelirdi. Belki beni de yeniden işe aldırırdı. Evet, en doğrusu buydu. Doğrusunun bu olduğunu bilmeme rağmen yine de içim bir türlü rahatlamıyordu. Telefonumu cebime koyarken mezarda çalışanlara baktım. Cemal'in gevezeliğinden bıkan savcı da yanlarına gitmişti. Tabii Cemal de peşinden. Mezarın başında Kadir'i yakalamış söylenip duruyordu. Ama bekçinin bakışları cesedin üzerinde çalışmakta olan Orhan ile Ercan'a çevrilmişti. Pensler, makaslar, bistüriler, naylon kanıt torbaları, küçük kavanozlar elden ele geçiyor. Sanki önemli bir ameliyat yapar gibi Orhan büyük bir titizlikle çalışıyor. Ercan ise tam tersi, son derece rahat. Adeta umursamaz bir tavırla ona yardım ediyordu. Hatta bakışları sık sık mezar taşlarına konup kalkan serçelere, sakalara kayıyor, yaptığı işi unutuyordu. Operasyon bir saat kadar sürdü. Sonunda adli tıpçılar, polisler ve savcı, Kadir ile işçileri mezarın başına bırakarak yanımıza geldiler. Her bakımdan şanslıydık dedi Orhan. Önlüğünü, maskesini ve elindeki eldiveni çıkarmıştı. Ercan giysileri çantaya yerleştirirken o açıklamasını sürdürdü. Çalışmak zor olmalı. Test için elverişli dokular bulduk. Yani ne kadar zamanda sonuç alırız diye sordu Yalvaç. Orhan sanki yanlış bir şey sormuş gibi gözlüklerinin üzerinden iri yarı polisi süzdükten sonra "Bu işler kolay değil," dedi. Başıyla Mürsel'i işaret ederek ekledi. "Savcı Bey'in de çok iyi bildiği gibi acele edersek yanlış yapabiliriz." Savcı Bey somurtuk suratını sallayarak onayladı. Daha önce de defalarca birlikte çalıştıklarını sandığım doktoru bizim iri yarı polisten daha yakın buluyordu kendisini. Biliyorum doktor bey dedi Yalvaç sevimli görünmeye çalışarak. Ama ne zaman sonuç alabileceğimizi öğrenirsek muhtemelen bir ay zarfında dedi Orhan. Daha fazla ısrar etme dercesine buyurgan bir tonla ekledi. Gerçeği öğrenmek için biraz beklemeniz gerekecek.